Ayrım 25.
Konuştum mu işitmiyormuş gibi yapıyor, yanıt vermemek için uyuyor. Gözleri açık olunca da inliyor. Sabah sabah çıktı, Paris'te kim bilir nerelerde yaya dolaştı. İşe yarar nesi varsa alıp götürdü. Bir acayip alışverişler yaptı. Bunlar da gücünü aştı. Kızlarından biri gelmişti. Kontes mi dedi Öjen'i. İri bir esmer, biçimli, pırıl pırıl gözlü, güzel ayaklı, kıvrak bedenli. Evet. Beni bir an yalnız bırak onunla dedi Rastinyak. Ben onu konuştururum, bana her şeyi söyler. Ben de bu arada yemeğimi yerim. Yalnız dikkat et, fazla heyecanlandırma. Hala büsbütün umutsuz değiliz. Merak etme. Yalnız kaldıkları zaman Goryo Baba Öjeni'ye bir güzel eğlenirler yarın dedi. Büyük bir baloya gidiyorlar. Babacığım bu sabah ne yaptınız da böyle yatağa düşecek kadar rahatsızlandınız? Hiç. Anastasia mı geldi diye sordu Rastinyak. Evet dedi Goryo Baba. Anlaşıldı. Hiçbir şeyi gizlemeyin benden. Gene ne istedi? Goryo Baba konuşmak için gücünü toplayarak "Ah yavrum çok mutsuzdu çok" dedi. Elmas işinden beri Nasi'nin meteliği yokmuş. Bu balo için üzerine bilezik gibi oturacak sırmalı bir giysi ısmarlamış. Terzisi aşağılık karının biri. Borca vermeye yanaşmamış. O da hizmetçisi borca karşılık 1000 frank ödemiş tuvalete. Zavallı Nasi bu durumlara da mı düşecekti? Yüreğim parçalandı. Ama hizmetçi Rösto'nun Nasi'ye hiç mi hiç güvenmez olduğunu görünce parasını yitirmekten korkmuş. Terziyle anlaşmış, o da 1000 frank gelmedikçe giysiyi vermeyeceğini söylemiş. Balo yarın, giysi hazır. Nasi umutsuzluk içinde. Rehine vermek üzere benim takımları ödünç almaya geldi. Sattığı söylenen elmasları herkes görsün diye kocası bu baloya gitmesini istiyormuş. O da tutup bu canavara 1000 frank borcum var öde diyebilir mi? Diyemez. Benim aklım yattı buna. Kardeşi Delfin o baloya çok güzel bir giysiyle gidecek. Anastasia küçük kardeşinden aşağı kalmamalı. Hem sonra öyle bir gözyaşına batmış ki zavallı kızım. Dün 12.000 frank çıkaramadığım için öylesine alçalmıştım ki bu haksızlığı düzeltmek için değersiz yaşamımın geri kalanını verebilirdim. Ne yaparsınız? Her şeye katlanacak gücü buldum. Ama bu son parasızlık yüreğimi deldi. Bir saniye bile durmadım artık. Bir güzel süslendim, parladım. Sofra takımlarını ve küpelerimi 600 franka sattım. Yaşam boyu gelir senedimi de Gobsek babaya bir yıl için 400 peşin franka rehin verdim. Adam kuru ekmek yerim. Gençliğimde kuru ekmek yetiyordu gene. Yeter. İş değilse Nasıcığım güzel bir gece geçirir. Çok hoş olacak baloda. 1000 frank şuracıkta. Yastığımın altında. Zavallı Nasıcığımı sevindirecek şeyin başımın altında olması beni ısıtıyor. O pis Viktor'u da kapı dışarı edebilir artık. Uşakların efendilerine güvenmemeleri görülmüş şey mi? Yarın bir şeyciklerim kalmayacak. Saat 10'da Nasi geliyor. Beni hasta sanmalarını istemem. Yoksa baloyu malıyı unutup bana bakarlar. Nasi yarın bir çocuk gibi sarılacak bana. Okşayışları beni iyi edecek. Uzun sözün kısası bu 1000 frank eczacıya gitmeyecek miydi nasıl olsa? Bu parayı her derde devama, Nasiciğime veririm daha iyi. Hiç değilse onu avutmuş derdini unutturmuş olurum. Kendime yaşam boyu gelir bağlattırmanın utancından da kurtulacağım böylece. O uçurumun dibinde bense artık onu oradan çıkaracak güçte değilim. Yok yok yeni baştan ticarete atılacağım. Odessa'ya gidip buğday alacağım. Orada buğday bizim buradakinden 3 kat ucuzdur. Tahılların olduğu gibi dış alımı yasaktır ama yasaları yapan iyi insanlar buğdaydan yapılan şeylerin dış alımını da yasaklamayı akıl etmemişler. Ya ben buldum bunu bu sabah. Nişastadan çok paralar vurulur.
Öjeni yaşlı adama bakarak delirmiş diye düşündü. Neyse dinlenin artık konuşmayın dedi. Bianchon yukarıya çıkınca Öjeni yemeğe indi. Sonra her ikisi de geceyi nöbetleşe hastayı beklemekle geçirdi. Biri tıp kitapları okudu, öbürü annesine, kız kardeşlerine mektuplar yazdı. Ertesi gün hastada ortaya çıkan belirtiler Bianchon'a göre olumluydu ama sürekli bir bakım isterdi. Bunun altından da ancak iki üniversiteli kalkabilirdi. Bunları anlatırken çağın çekingen söz cambazlığına gölge düşürmek olanaksız. Yaşlı adamın zayıflamış bedenine konulan sülüklerle lapalar, ayak banyoları, iki genç adamın gücünü ve bağlılığını gerektiren tıp işlemleri eşlik etti. Madame de Rosto gelmedi. Parasını bir uşakla istetti. Babası bu duruma sevinmiş göründü. "Ben kendi gelecek sanıyordum," dedi. "Ama zararı yok. Gelse kaygılanacaktı." Akşamın yedisinde Therese Delphine'den bir mektup getirdi. "Ne yapıyorsunuz dostum? Yoksa daha sevilir sevilmez ihmal mi edileceğim?" Yürekten yüreğe giz aktarırken duyguların ne kadar incelikli olabileceğini her zaman sadık kalanlardan olmazlık edemeyecek kadar güzel bir ruh gösterdiniz bana. Mose'nin yakarışını dinlerken söylediğiniz gibi kimileri için hep aynı notadır bu, kimileri içinse müziğin sonsuzluğu. Düşünün ki bu akşam Madame de Beauséant'ın balosuna gitmek için sizi bekliyorum. Gerçekten Monsieur Dajuda'nın sözleşmesi bu sabah sarayda imzalanmış. Zavallı Vikontes ancak 2'de öğrenmiş bunu. Bütün Paris evine gidecek. Bir idam olacağı zaman halk nasıl Grève meydanını doldurursa öyle. Bakalım bu kadın acısını saklayacak mı yoksa ölmesini bilecek mi diye bakmaya gitmek iğrenç bir şey değil mi? Daha önce gitmiş olsaydım hiç kuşkusuz ben gitmezdim dostum. Ama konuk kabul etmez artık. Böylece harcadığım bütün çabalar boşa gitmiş olur. Benim durumum ötekilerden çok farklı. Öte yandan sizin için de gidiyorum. Bekliyorum sizi. 2 saate kadar yanımda olmazsanız bu hainliğinizi bağışlayabilir miyim bilmem. Rastinyak bir kalem aldı ve şöyle karşılık verdi. Babanızın yaşayıp yaşamayacağını anlamak için bir hekimi bekliyorum. Ölüm döşeğinde. Gelip size kararı bildireceğim. Bu bir ölüm kararı olacak diye korkuyorum. Baloya gidip gidemeyeceğinizi o zaman öğreneceksiniz. Sonsuz sevgiler. Hekim 8:30'da geldi. Olumlu bir şey söylememekle birlikte hemen öleceğini de düşünmediğini söyledi. Birbiri ardından iniş çıkışlar olacağını, yaşlı adamın yaşamının da aklının da bunlara bağlı olduğunu söyledi. Son sözü de, çabucak ölmesi daha iyi oldu. Eugène Goriot babayı Bianchon'a bıraktı. Madame de Nucingen'a acı haberi bildirmek için çıktı. Onun hala aile görevleriyle dolu kafasında böyle bir şey her türlü eğlenceyi geri bıraktırırdı. Goriot baba sızmış gibi görünüyordu ama Rastinyak'ın çıktığı anda yerinden doğruluverdi. "Söyle ona bana aldırmasın iyi eğlensin," diye bağırdı. Genç adam acıdan ezilmiş bir durumda Delphine'in karşısına çıktı. Onu saçları yapılmış, çoraplarını, ayakkabılarını giymiş buldu. Bir balo giysisi kalmıştı giyilecek. Ama ressamların tablolarını tamamlayan fırça vuruşları gibi son hazırlıklar da tuvalin fonundan daha çok zaman istiyordu. "Ne o, siz giyinmediniz mi?" dedi Delphine. "Ama madam babanız..." Delphine sözünü keserek... "Gene mi babam?" diye atıldı. "Babama karşı görevlerimi sizden öğrenecek değilim. Uzun zamandır tanırım babamı. Tek sözcük istemiyorum Eugène. Sizi ancak kıyafetinizi giydikten sonra dinleyeceğim. Teres evinizde her şeyi hazırladı, arabam hazır. Alın, sonra dönün buraya. Babamı baloya giderken konuşuruz. Yola erken çıkmak gerek. Arabaların arasında sıkışırsak, saat 11'de içeri girersek ne mutlu." "Madam, hadi tek sözcük istemem," dedi Delphine, bir kolye almak için odasına koştu. Therese bu kibar baba öldürme karşısında dehşete düşen genç adamı iterek, "Gitsenize hadi Monsieur Eugène," dedi. "Madamı küstüreceksiniz." Eugène en kederli, en cesaret kırıcı düşünceler içinde giyinmeye gitti. Dünyayı bir çamur okyanusu olarak görüyordu. İnsan ayağını batırdı mı boynuna kadar gömülüyordu içine. "Burada yalnızca aşağılık cinayetler işleniyor," dedi kendi kendine. Vautrin daha büyük, toplumun 3 büyük anlatımını görmüştü. Boyun eğme, savaş ve başkaldırı. Aile, toplum ve Votren. Kendisi bir karar vermeyi göze alamıyordu. Boyun eğme can sıkıcı, baş kaldırı olanaksız, savaş belirsizdi. Düşüncesi aile kucağına yöneldi. Bu sakin yaşayışın arı heyecanları geldi aklına. Kendisini seven yaratıklar arasında geçen günleri anımsadı. Bu sevgili yaratıklar aile ocağının doğal yasalarına uymakla onda tam sürekli bunalımsız bir mutluluk buluyorlardı. Böyle güzel şeyler düşünmekle birlikte Delfin'e arı ruhların inancını açıklamayı, aşk adına erdemi buyurmayı göze alamadı. Yeni eğitimi meyvelerini şimdiden vermeye başlamıştı. İnce düşüncesi Delfin'in ne tür bir yüreği olduğunu anlamasını sağlamıştı. Baloya gitmek için babasının cesedine basıp geçebilecek nitelikte olduğunu seziyordu. Ama ne mantıkçı rolü oynamaya gücü, ne onun hoşuna gitmemeyi göze almaya cesareti, ne de onu bırakmasına yetecek erdemi vardı. Bu durumda kendisine karşı haklı çıkmamı hiçbir zaman bağışlamaz dedi kendi kendine. Sonra hekimlerin sözlerini yorumladı. Goryo babanın hastalığının sandığı kadar da tehlikeli olmadığını düşünmek hoşuna gitti. Kısacası Delfin'i aklamak için her biri ardından suçlu uslamlamalar sıraladı. Babasının ne durumda olduğunu bilmiyordu. Hem görmeye gidecek olsa yaşlı adam kendisi de baloya yollardı onu. Toplum yasası kalıp olarak amansızdır. Ama onun suç diye mahkum ettiği şeyi aile kucağındaki kişilik farkları, çıkar ve durumların çeşitliliği bağışlatıverir. Eugène'i kendi kendine aldatmak istiyordu. Bilincini sevgilisine feda etmeye hazırdı. 2 günden beri her şey değişmişti yaşamında. Bu yaşamı kadın alt üst etmiş, aileyi soldurmuş, her şeye kendi yararına el koymuştu. Rastinyak'la Delfin birbirlerinden en heyecanlı zevkleri almak için gerekli koşullarda karşılaşmışlardı. İyi hazırlanmış tutkuları, tutkuyu öldüren şeyle, ergiyle büyümüştü. Eugène'i bu kadına sahip olduktan sonra onu o zamana kadar yalnızca arzu etmiş olduğunu anlamıştı. Ancak mutluluğun ertesinde sevmişti onu. Belki de aşk zevki tanımaktan başka bir şey değildir. İster aşağılık olsun, ister yüce, draham olarak getirdiği hazlarla onun kendisinden aldığı hazlar için seviyordu bu kadını. Delfin de Rastinyak'ı böylece tantele açlığını geçiren ya da kurumuş gırtlağının susuzluğunu gideren meleği seveceği gibi seviyordu. Rastinyak balo kılığında dönünce Madame de Nüsencan, "Peki babam nasıl?" diye sordu. "Çok kötü," diye yanıtladı Rastinyak. "Bana sevginizin bir kanıtını vermek istiyorsanız hemen koşup onu görmeye gidelim." "Peki, olur, ama balodan sonra." "Eugène'ciğim, inat etme, bana ders vermeyi bırak, hadi gel." Yola çıktılar, Eugène bir süre hiç sesini çıkarmadı. "Neyiniz var?" dedi Delfin. Rastinyak bir küskünlük havasıyla, "Babanızın hırıltısını duyuyorum," diye yanıtladı. Sonra genç yaşın verdiği ateşli konuşma gücüyle Madame de Rosto'nun gösteriş yüzünden kapıldığı yabanıl davranışı, babasının son özverisinin yol açtığı ölümcül rahatsızlığı, Anastasia'nın sırmalı giysisinin neye mal olacağını anlattı. Delfin ağlıyordu. "Çirkinleşeceğim," diye düşündü. Gözyaşları kurudu. "Gidip babamı bekleyeceğim, başucundan ayrılmayacağım," dedi. "Hah! İşte şimdi tam istediğim gibi oldun," diye atıldı Rastinyak. Bösyen konağının dolayları 500 arabanın fenerleriyle aydınlanmıştı. Aydınlık kapının her bir yanında bir jandarma duruyordu. Yüksek çevre öyle bir akın ediyor, herkes düşüşü sırasında bu büyük kadını görmeye öyle can atıyordu ki, Madame de Nüsencan ile Rastinyak geldikleri zaman konağın alt katındaki salonlar dolmuştu bile. Bütün saray çevresinin 14. Louis tarafından sevgilisi elinden alınan büyük genç kızı görmeye koştuğu zamandan bu yana hiçbir gönül yıkımı Madame de Beauséan'ınki kadar gümbürtülü olmamıştı. Bu durumda neredeyse Bourjorgen ailesinin son kızı derdini yenmiş göründü. Son dakikaya kadar da boş şeylerini sırf aşkının utkusunda kullanmak için benimsediği çevrenin yukarısında kaldı.
Paris'in en güzel kadınları tuvaletleri ve gülümsemeleriyle salonları canlandırıyorlardı. Sarayın en seçkin adamları, elçiler, bakanlar, türlü alanlarda ün salmış nişanlarla, renk renk kordonlarla, süslü insanlar Vikontes'in çevresinde toplanıyorlardı. Kraliçe için bomboş olan bu sarayın yaldızlı tavan kaplamaları altında orkestradan ezgiler yükseliyordu. Madame de Beauséant sözde dostlarını karşılamak için ilk salonun önünde duruyordu. Aklar giymişti. Sadelikle örülmüş saçlarında en ufak bir süs yoktu. Sakin görünüyordu, ne acı ne gösteriş vardı duruşunda. Hiç kimse içini okuyamıyordu. Mermerden bir nişe diyeceği gelirdi insanın. Yakın dostlarına gülümsemesi bazı alaycıydı ama hepsine de eskiden nasılsa gene öyleymiş gibi geldi. Mutluluğun ışıklarıyla süslendiği günlerdeki gibi görünmesini öyle bir başardı ki, Romalı genç kadınların son soluğunu verirken gülümsemesini bilen gladyatörü alkışladıkları gibi, en duygusuzlar bile hayran kaldı ona. Yüksek çevre, kraliçelerinden biriyle vedalaşmak için süslenmiş gibiydi. "Gelmeyeceksiniz diye ödüm kopuyordu," dedi Rastignac'a. Rastignac bu sözü bir serzeniş sandı, heyecanlı bir sesle, "Madam, herkesten sonra gitmek üzere geldim," diye yanıtladı. Madame de Beauséant elini tuttu. "Çok iyi," dedi. "Burada güvenebileceğim tek insan sizsiniz belki de. Dostum, her zaman sevebileceğiniz kadını sevin. Hiçbir kadını bırakmayın." Rastignac'ın koluna girdi, oyun oynanan salona götürdü onu, bir kanepeye oturttu. "Marke'ye gideceksiniz," dedi. "Uşağım Jacques sizi götürecek ve kendisine iletilmek üzere size bir mektup verecek. Ondan mektuplarımı istiyorum. Hepsini verecektir. Öyle umuyorum. Mektuplarımı alırsanız benim odama çıkın, bana haber verirler." En iyi dostu Düşes de Lange'yi karşılamak üzere kalktı, o da gelmişti. Rastignac yola çıktı. Marquis d'Ajou da akşamı Rochefort konağında geçirecekti. Buradan sordurttu onu, buldu da. Marquis üniversiteliği evine götürdü, ona bir kutu verdi. "Hepsi içinde," dedi. Ya balo dolup bitenler ve Vikontes hakkında sorular sormak ya da evliliğinin ileride duyacağı üzüntüsünü daha şimdiden duymaya başladığını söylemek için Eugène ile konuşmak ister gibiydi. Ama gözlerinden bir gurur şimşeği geçti. Soylu duygularını içinde saklamak gibi can sıkıcı bir cesaret gösterdi. "Ona benim hakkımda hiçbir şey söylemeyin Öjeniciğim," dedi. Şefkatlice, hüzünlü bir devinimle elini sıktı ve gitmesini işaret etti. Öjeni Bösen konağına döndü, Vikontes'in odasına alındı, burada bir yolculuk hazırlığı fark etti. Ateşin önüne oturup sedir ağacından kutuya baktı, derin bir hüzne gömüldü. Madame de Beauséant, İlyada tanrıçalarının boyutlarındaydı onun için. Vikontes içeriye girdi, elini Rastignac'ın omzuna koydu. "Ah dostum," dedi. Rastignac akrabasını gözyaşları içinde gördü. Gözlerini yukarıya dikmişti, bir eli titriyordu, öbür elini kaldırmıştı. Birden kutuyu alıp ateşe koydu, yanışına baktı. "Dans ediyorlar. Tam olarak geldi hepsi ama ölüm daha sonra gelecek," dedi. Rastignac'ın konuşmak üzere olduğunu görünce parmağını ağzına bastırdı. "Şşt dostum, artık ne Paris'i göreceğim ne de seçkin çevreyi. Sabah saat 5'te Normandiya içlerinde kefenime sarınmak üzere yola çıkıyorum. Öğleden sonra saat 3'ten beri hazırlıklarımı yapmam, senetler imzalamam, işlerle uğraşmam gerekiyordu. Hiç kimseyi..." Durdu. Elbette bulunduğu yer... Gene durdu, kederden ezilmiş gibiydi. "Şu sıralarda her şey acı. Kimi sözcükleri söylemekte olanaksız. Kısacası bu akşam bu son yardım için size bel bağlamıştım. Dostluğumun bir inancısını vermek isterdim size. Sizi sık sık düşüneceğim. Bu çevrenin ortasında iyi ve soylu, genç ve arıydınız. Burada böyle nitelikler öyle az ki. Siz de bazı beni düşünseniz isterim." Gözlerini çevresinde dolaştırdı. "Bakın, eldivenlerimi koyduğum çekmecedir bu. Baloya ya da tiyatroya giderken buradan eldivenlerimi aldığım her seferde kendimi güzel bulurdum. Çünkü mutluydum. Her dokunuşumda tatlı bir düşünce bırakırdım ona. Benden pek çok şey var bunun içinde. Artık var olmayan tüm Madame de Beauséan var. Bunu kabul edin. Artois sokağına evinize yollatırım. Madame de Nüsencan çok hoş bu akşam. Sevin onu. Dostum, artık birbirimize görmeyeceğiz ama sizin için hep iyi şeyler dileyeceğimden kuşkunuz olmasın. Siz her zaman bana karşı iyi oldunuz. İnelim. Ağladığımı sanmalarını istemem. Şimdi artık sonsuzluk var önümde. Orada yalnız olacağım ve hiç kimse gözyaşlarımın hesabını sormayacak benden. Şu odaya bir daha bakalım. Durdu. Bir an gözlerini eliyle gizledi, sonra kuruladı, soğuk suyla yıkadı. Üniversitenin koluna girdi, yürüyelim dedi. Rastinyak böyle soylu bir biçimde dizginlenen bu acının dokunuşu kadar şiddetli bir heyecan duymamıştı hiç. Baloya dönünce Madame de Beauséan'la bir baştan bir başa dolaştı her yanı. Bu nazik kadının son ve ince özeniydi bu. Az sonra iki kız kardeşi Madame de Rostow ile Madame de Nüsencan'ı gördü. Kontes gözler önüne serilmiş bütün elmaslarıyla göz kamaştırıcıydı. Ama bunlar kendisini yakıyordu kuşkusuz. Son olarak takmıştı. Gururu ve aşkı ne kadar güçlü olursa olsun kocasının bakışları karşısında başını dik tutamıyordu. Bu gördükleri Rastinyak'ın kafasındaki kederi azaltacak türden değildi. İki kız kardeşin elmasları ardında Goryo babanın yattığı kötü yatağı gördü. Hüzünlü görünüşü Vikontes'i yanılttı. Vikontes kolunu çekti. Gidin hadi, sizi eğlencenizden ayırmak istemem dedi. Hemen sonra Delfin Öjeni'yi istedi. Uyandırdığı etkiden mutluydu. Benimsendiğini umduğu bu çevrede topladığı ilgiyi üniversitenin ayakları dibine atmak istiyordu. Nasıl, nasıl bulursunuz dedi ona. Babasının ölümünü bile senet gibi kırdırdı dedi Rastinyak. Sabahın dördüne doğru salonlardaki kalabalık seyrekleşmeye başlamıştı. Çok geçmeden çalgı da kesildi. Duşes de Lange ile Rastinyak büyük salonda yalnız kaldılar. Vikontes Monsieur de Beauséan'la vedalaştı. Kocası, iyi etmiyorsunuz dostum. Bu yaşta duvarlar ardına kapanılmaz. Bizimle kalın diye yineleyerek yatmaya gitti. Vikontes salona döndü, burada yalnız Rastinyak'ı bulacağını sanıyordu. Düşesi görünce çığlığını tutamadı. Niyetinizi anladım Clara dedi Madame de Lange. Bir daha gelmemek üzere gidiyorsunuz. Ama şöyle karşılıklı konuşup anlaşmamızdan önce gitmeyeceksiniz.